Ayrım 19, Kürtçülük, 1787-1923, Bilal Şimşir, sayfa 213. Hamidiye Süvari Alaylarının Kurulması. Anadolu'da Ermeni ayaklanmalarının ve Ermeni-Kürt sürtüşmelerinin başladığı bir sırada 1892 yılında Hamidiye Süvari Alaylarının kurulmasına gidildi. Türkiye'de Hristiyanlardan asker alınmıyordu. Göçebe aşiretlerinden de asker alınamıyordu. Askerlik yükü esas itibariyle Anadolu ve Rumeli Türklerinin sırtındaydı. 1877-78 savaşından sonra Rumeli büyük ölçüde elden çıktığından Türkiye'nin yeni askeri kaynaklara ihtiyacı vardı. İlk akla gelen çare göçebe halinde yaşayan aşiretleri iskan edip yerleşik bir düzene sokmak ve onlardan asker almaktı. Ama bunun gerçekleştirilmesi zaman gerektiriyordu. 4. Ordu Komutanı Müşir Mehmet Zeki Paşa aşiretlerin iskanına gerek kalmaksızın Hamidiye Süvari Alayları adıyla teşkilatlanmasını önerdi. Padişah bu öneriyi beğendi ve destekledi. Öneriye karşı çıkan paşalar olduysa da bunların itirazları kıskançlığa yorumlandı ve Zeki Paşa Hamidiye Alaylarını oluşturmakla görevlendirildi. Padişah Abdülhamid kendi adını taşıyan alaylara Kürt kazakları demekten de çekinmedi. Abdülhamid bu olayların kurulmasıyla çeşitli yararlar sağlanacağını da umuyordu. Doğu Anadolu'da asayişin bozulmasına sebep olan aşiretler inzibat altına alınmış olacak ve Ermeniler tarafından çıkarılacak uygunsuz hareketler de kolaylıkla önlenecekti. Bundan başka Rusya ile Osmanlı Devleti arasında çıkacak bir savaş durumunda Rus ordularına başarıyla karşı koyulabilecekti. Daha da önemlisi yabancı devletlerin aşiretleri Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmak yolunda sarf etmekte oldukları gayretler de karşılanmış olacaktı. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Ankara 1983, sayfa 363-364. Bu düşüncelerle Hamidiye alaylarını oluşturmak üzere Müşir Zeki Paşa 1892 Nisan ayında Doğu Anadolu'yu dolaşmaya başladı. 28 Nisan'da Diyarbakır'a vardı. Yanında bir padişah yaveri, bir albay, 3 yüzbaşı ve diğer 2 subay daha vardı. Kendisi parlak bir törenle karşılandı. Milli aşiret reisi İbrahim Paşa şimdiden 2 süvari alayı hazırlamıştı. Müşir'i selamladı. Büyük bir kalabalık önünde tören başladı. Müşir, padişahın lütfen yolladığı selamı hazır bulunanlara iletti ve padişahın Hamidiye alaylarının kurulmasına ilişkin fermanı okundu. Bu alayların ne amaçla kurulduğu halka duyuruldu. Birkaç gün sonra Miran aşiret reisi de bir süvari alayıyla gelip Müşir'i selamladı. Zeki Paşa 5 Mayıs'ta Diyarbakır'dan Cezire'ye hareket etti. Nusaybin'de Tayi aşiretinden Kürt-Arap karışımı bir alay daha oluşturulması öngörüldü. Zeki Paşa Mardin'e uğradı ve oradayken Arap süvari alayları oluşturmak için Mezopotamya'daki Şamar aşireti, Aneza aşireti gibi bazı Arap aşiretleri reisiyle temasa geçti ve Arap Hamidiye alayları kurmaya da çalıştı. Müşir 6 Haziran'da Van'a geçti. Milli ve Miran Kürtlerini de Van'a çağırdı. Burada düzenlenen törende ve padişah fermanı okundu. Aşiret ağalarına fahri subaylık rütbeleri verildi. Van'da 10 Haziran günü düzenlenen törene 14 Hamidiye alayı katıldı. İngiliz konsolos vekili Fitzmaurice'in anlattığına göre alayların her birinde 20'şer kadar atlı vardı. Epeyce yaşlılarla çocuk yaşta görünen süvariler yan yanaydı. Düzgün biçimde geçmişlerdi. Buraya gelmeden önce epeyce talim ettikleri anlaşılıyordu. Zeki Paşa 40 alay kurulduğunu açıklamıştı. 20 bin mevcutlu bir süvari gücü oluşturacağını söylemişti. Nizami kuvvetlerden seçilecek yetenekli 40 albay ile 150 yüzbaşı bunlara askerliği öğretecekti. Hükümet Arap aşiretlerinden de alaylar oluşturmayı düşünüyordu. Bu işe de başlamıştı. 4. Ordu Komutanı Müşir Zeki Paşa 17 Haziran'da Van'dan Erzurum'a geçti. 19 Haziran günü düzenlenen törenle Erzurum ve Bitlis vilayetlerinden Hamidiye süvari alaylarına alınmış olan 24 aşiret reisine törenle rütbeleri verildi. Kars kapısında büyük bir askeri geçit resmi düzenlendi ve Erzurum garnizonunun bütün birlikleri buna katıldı. Padişah fermanı okundu. Müşir, aşiret reislerine fahri albaylık rütbesi verdi. Alayların mevcutları 40 ile 120 arasında değişiyordu. Toplam mevcutları da 1500 kadardı. Martini ve Berdan karabineleri taşıyorlardı. Zeki Paşa 1892 yazında Erzincan, Erzurum, Van, Beyazıt, Muş, Bitlis, Sivas, Mardin ve Diyarbakır'ı dolaşmış, buralarda Hamidiye süvari alayları kurmuş, bunların başlarına Nizami ordudan süvari alayları yüzbaşılar atamıştır. Onlara yardımcı olarak da aşiret reisleri genellikle yarbay, kaymakam, aşiret ağaları da yüzbaşı olarak atanmış, onlara maaş bağlanmış, rütbe, nişan, bayrak, flama verilmiştir. Alay haline getirilen aşiretler vergiden azat edilmiştir. 1892 sonuna doğru ilk 35 alayın kuruluşu tamamlanmış, alay sayısını 48'e çıkarmak için çalışmalar ilerlemiştir. Örneğin Muş'ta, Muş'un Cibranlı aşireti ağası Halil Ağa komutasında süvari alayının kuruluşu hemen hemen tamamlanmıştır. Hamidiye alaylarının başına Nizami süvari subaylarının albaylar atanmış, Kürt aşiret ağaları da yarbay rütbesiyle onlara yardımcı olarak verilmiştir. Her taburun başına da Nizami süvari birliklerinden birer yüzbaşı veya vekil yüzbaşı atanmıştır. Onlara aşiretlerden de birer yardımcı atanmış, onlara da yüzbaşı veya vekil yüzbaşı rütbeleri verilmiştir. Nizami süvari birliklerinden Miralay, albay, rütbesine yükseltilen subayların komutası altına 14 Hamidiye alayı verilmiştir. 1892 sonlarına doğru Doğu Anadolu köylerinin hemen her birinde Hamidiye üniforması giymiş bir iki süvari görünmeye başladı. Bunlar köylerindeki günlük işlerinde, güçlerinde de bu üniformaları çıkarmıyorlardı ve anlaşılan eskitinceye kadar bunları giyeceklerdi. Kurulan bütün Hamidiye süvari alayları Ferik, tüm general, İbrahim Paşa'nın komutasına verilmiş, yani İbrahim Paşa bu alayların başkomutanı konumuna getirilmiştir. Müşir Şakir Paşa başkanlığında kurulan komisyonun önerisi üzerine yardımcı süvari alaylarının, Hamidiye alaylarının sayısının 100'e çıkarılmasına karar verilmiştir. Güneyde Arap aşiretlerinden süvari alayları kurulması ise 6. Ordu Komutanı Müşir Recep Paşa'nın sorumluluğuna bırakılmıştır. Arap süvari alayları kurulmasını hazırlamak için Musul'da bir komisyon kurulmuştur. Arap aşiret reisleri Hamidiye alayları sistemi içinde yer almaya istekli görünmüşlerdir. 4. ve 6. orduların görev bölgeleri arasında kalan yerlerdeki aşiretlerden Hamidiye alaylarına katılmalar fazla olmamıştır. İngiliz konsolosu Abel Cramside'ın yazdığına göre güneydeki aşiret reislerinin benzer Hamidiye alayları kurma istekleri rütbe, nişan almış ve maaşa bağlanmış öteki aşiret reislerini kıskanmaktan veya onlara özenmekten kaynaklanmıştır. İngiliz albay kurulan bu alayların ancak kendi bölgelerinde kullanılabileceğini, aşiretlerinden uzak bölgelerde görevlendirilmek istenince ise bunların sayılarının azalabileceğini düşünmektedir. Sonuç olarak bu olayların askeri bakımdan pek yararlı ve etkin olamayacağı görüşünü dile getirmektedir. Hamidiye alaylarının kurulmasından bir yıl kadar sonra 3 Ağustos 1893 günü İngiltere'nin Erzurum konsolosu Graves şunları rapor etmiştir. Sığır hırsızlığı ve eşkıyalık geçmiş uzun yıllara göre şüphesiz daha da artmıştır. Bu artışın nedeni yasa tanımayan Kürtlerin yeni gayri nizami Hamidiye teşkilatına alınmış olmaları ve artık sivil otoriteye itaat etmemeleridir. Fakat padişah ve 4. ordu komutanı Müşir Zeki Paşa gayri nizami Hamidiye süvarilerine özel itibar gösterdiklerinden bu süvarilerin kötülüklerini İstanbul'a şikayet etmeye şimdilik kimse cesaret edemiyor. Şikayet dilekçesi yazanlar bile Hamidiye süvarilerini ismen suçlu olarak göstermekten yan çiziyor ve Kürt eşkıyaları diye yuvarlak bir ifade kullanıyorlar. Hamidiye süvarileri asker oldukları için sivil mahkeme önüne çıkarılamayacaklarını da ileri sürüyorlardı. Enver Ziya Karal şunları yazıyor. Kurulan bu olaylarla birçoklarının başına aşiret reisleri kendilerine maaş bağlanmak, rütbe ve nişan verilmek suretiyle komutan tayin edildi. Aşiret ağaları da aynı suretle subay yapıldı. Alay haline getiren aşiretler vergiden azat edildi. Yaptıkları adi suçlar hakkında bile mahalli mahkemelerin yetkileri kaldırıldı. asker itibar edildikleri için davalarının harp divanlarında görülmesi kararlaştırıldı ise de bu tamamen nazariyatta kaldı. Hamidiye alayları muntazam bir askeri teşkilat olmaktan uzaktı. Reisleri istedikçe bunları toplardı. Ne reisler ne de ağa, subaylar askeri eğitim görmüşlerdi. Bildikleri şeyler ata binmekten ve cirit oynamaktan ibaretti. İşleri güçleri de olduğu için askerliğin sıkı icablarına uyarak modern harp usullerini ve kaidelerini öğrenmeye niyetleri yoktu. Dolayısıyla kendilerinden asker olarak faydalanmaya imkan mevcut değildi. Netice itibariyle bu teşkilat asayişi koruyacak yerde aksine türlü zorbalıklarla asayişi daha da kötü hale getirdi. Halkın şikayetleri her tarafta yükselmeye başladı. Fakat Abdülhamit II kendi eseri olan bu teşkilatı himaye etmeye devam etti. Ermeni ayaklanmaları Anadolu'da Kürt-Ermeni vuruşmalarını kamçılıyor. Karal, Osmanlı Tarihi 8, sayfa 364. 1894-1896 yılları Türkiye'de üst üste Ermeni ayaklanmalarının yaşandığı yıllar oldu. Bu yıllarda Hınçak ve Taşnak adlı silahlı Ermeni terör örgütleri Doğu Anadolu'yu hatta İstanbul'u kana buladılar. Tıpkı 100 yıl sonra PKK örgütünün Güneydoğu Anadolu'da yaptığı gibi. Adam akıllı silahlanmış olan Ermeni örgütleri yer yer Kürt köylerini vurmaktan geri durmadılar. Kürtler de karşılık vermek durumunda kaldılar ve zaman zaman Ermenileri vurdular. Hükümet ülkede asayişi sağlamak için yoğun çaba harcadı. Bu arada bazen yaşın yanında kurunun da yandığı görüldü. Ermeni-Kürt vuruşmaları yabancı konsolosluk raporlarında ve dış basında hep tek yanlı olarak yansıtıldı. Sanki Ermeniler masum, Kürtler suçluymuş gibi gösterildi. Yine de Ermeni cinayetleri büsbütün gizlenemedi. Türk hükümeti ağır diplomatik baskı karşısında kaldı. Büyük devletlerin Ermenilerden yana tavır koymaları ve hele silahlı Ermeni eylemleri Müslüman halkın tepkilerini daha da artırdı. Ermenilerle yan yana hatta iç içe yaşamakta olan Kürtleri büsbütün kamçıladı. Van'da İngiliz viskonsolosu Williams 4 Mart 1896 günü Büyükelçi Sir Currie'ye şunları yazıyor. Van'da Taşnak İhtilal Komitesi'nin 400 kadar üyesi var. Hınçakların da yaklaşık 50 üyesi var. Bunlar burada terör estiriyor. Saldırıları ve çılgınlıklarıyla Müslüman halkı kışkırtıyorlar. Bu gidişin tehlikeli olduğuna Ermeni piskoposunun dikkatini çektim. Geçen yıl yaşanan korkunç sahnelerin asıl sorumluları da bu örgütlerdir. Sasun Talüri. Diyarbakır'da Ermeni asıllı İngiliz viskonsolosu Thomas Boyacıyan 16 Mart 1894 tarihli raporunda Bitlis'in Talüri köyünde Ermeniler ile Kürtler arasında kanlı olaylar çıktığını haber verdi. Kürtlerin Ermenilere saldırdığını, Sasun'dan gelen 300 Ermeninin Talüri'deki kardeşlerinin imdadına yetiştiğini ve Ermenilerden 9, Kürtlerden de 3 kişinin öldüğünü bildirdi. İşin aslı ise Hınçak örgütü tarafından iyice silahlandırılmış ve ayaklanmaya hazırlanmakta olan büyük bir Ermeni çetesi gelip Talüri'de Kürtleri vurmuş ve bir katliam yapmıştı. Öldürülen Kürtlerin sayısı belli değildi. Bu Ermeni çetesinin başında da Hamparsun Boyacıyan adlı bir ihtilalci veya terörist vardı. Murat Takma adını kullanıyor, Talüri'deki Ermenilere kendisini Avrupa'dan gelmiş gibi gösteriyor ve isyan ederlerse Avrupa devletlerine müdahale ederek bir Ermeni devleti kurabileceklerini söylüyordu. Bölgedeki Kürt aşiretleri Ermenilere saldırtmak ve orduyu müdahale ettirerek Ermenileri katlediyor diye Avrupa'yı ayağa kaldırmak amacı gidiyordu. Bu propagandalarla 3000 kadar Ermeni'yi isyana hazırlamıştı. Nihayet Ağustos 1894'te Sasun isyanını başlattı. Sasun ayaklanması 23 Ağustos 1894'te isyanın elebaşısı Murat'ın yakalanmasıyla sona erdi. İsyan öncesinde Kürtlere saldıran ve katliam yapan işte bu Ermenilerdi. Toda veren ve operasyon. Sasun ayaklanmasının ardından 15 Eylül 1894 günü Erzurum'un Todaveren köyünü basan 16 Kürt süvari Ermeni protestan papazının evine 100 el kadar ateş ettikten sonra hızla savuşup gittiler. Papaz Erzurum'daydı, kurtuldu. Papazın eşi ise saldırıda can verdi. İki kişi de yaralandı. Haberi duyan Amerikan misyonerleri hemen köye koştular. Yaralılar Erzurum Hükümet Tabibi tarafından tedavi edildi. Ermeni çetelerine bir tepki olarak sağa sola saldıran, Ermeni köylerini vuran, hatta küçük ve büyükbaş hayvanları da kaldırıp götüren Berezanlı aşiretine karşı 1894 Ekim ayı ortalarında genişçe bir operasyon düzenlendi. 4. Ordu Komutanı Müşir Zeki Paşa'nın emriyle düzenlenen harekatı Erzurum Jandarma Komutanı Emin Bey yönetti. Albay Ali Bey komutasındaki Hamidiye süvari alayları da harekatta görev aldı. Harekata 300 süvari ve atlı jandarmaların yanı sıra piyadeler de katıldı. Pasinler ile Malazgirt arasına düşen Elmalıdere'den başlayan harekat Bitlis'e, Hınıs'a doğru genişletildi. Berezanlı Kürtleri biraz direniş gösterdilerse de aşiret reisi Abdullah Bey ile 4 adamının vurulması üzerine teslim oldular. 14 kişi tutuklanıp Erzurum'a getirildi. Köylerden kaldırılmış olan 1500 kadar koyun ve 570 sığır sahiplerine iade edilmek üzere geri alındı. Malazgirt'in Hasanlı aşiretine karşı da benzer bir operasyon düzenlendi. Bu aşiretin Hamidiye subayı üniforması taşıyan ağaları da tutuklandı. Bölgede asayiş bir ölçüde sağlandı. Hükümet Ermeni-Kürt çatışmalarının genişlemesine fırsat vermemeye kararlıydı. Bir yandan Ermeni ayaklanmalarını bastırırken öte yandan kendi başlarına Ermenilere misillemede bulunmaya kalkışan aşiretlere karşı da operasyon düzenliyordu. Boğaz kesen. Bu gibi operasyonlarla bölgede asayiş ve sükun bir ölçüde sağlanıyordu ama yine de yer yer patlamalar oluyor, Ermenilerle Kürtler kapışıyordu. Yukarıda anılan operasyonların hemen ardından 10 Kasım 1894 günü Van'ın Boğazkösen köyünde Ermenilerle Kürtler çarpıştı ve olaylar civardaki 4 köye de sıçradı. Olay çıkaran 23 Ermeni tutuklandı. Bu sanıklardan Haçatur Natanyan 14 Mayıs 1895'te 5 yıl, 5 Ermeni de 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Van'daki İngiliz viskonsolosu Hallward bu olayda asıl suçluların Kürtler olduğunu fakat hükümetin Kürtleri tutuklamadığını yazıyordu. Trabzon'daki İngiliz konsolosu Longford'un bir raporunda da benzer bir iddia yer alıyordu. Hükümetin Ermeni ihtilalcılarına karşı izlediği acımasız politika Müslümanların Ermenilere karşı kinini artırdı deniyordu. İngiliz konsolosları suçlu Ermenilere, hatta kanlı Ermeni çetelerine kanat germeye çalışıyorlardı. Sınırlarda 1895 yılında zaman zaman sınırlarda da Kürt-Ermeni vuruşmaları oluyordu. Anadolu'nun çok çeşitli yerlerinde ayaklanmalar çıkarmaya karar vermiş olan Hınçak ve Taşnak örgütleri yurt dışından Türkiye'ye komiteci veya terörist sızdırmayı ve silah sokmayı artırmışlardı. Kürt aşiretleri de bunları sınırda önlemeye çalışıyor ve güvenlik güçlerine destek oluyorlardı. 19 Haziran 1895 günü Rus sınırından gizlice sızan bir grup Ermeni komiteci Kürtler tarafından yakalanıp imha edilmişti. Daha önce de aynı yerlerde Kürtler sınırdan kaçak geçen 21 Ermeni'yi öldürmüşlerdi. Erzurum'daki İngiliz konsolosu Graves, Ermenileri korumaya çalışıyor, bunlar Rusya'ya çalışmaya gitmiş olan işçiler de sınırdan gizlice geçerek memleketlerine dönüyorlardı. İşlerinde sadece bir silahlı ihtilacı vardı diye yazıyordu. 20 Haziran 1895 günü Van'daki İngiliz viskonsolosu Hallward da şunu bildirmiştir. Birkaç gün önce 21 silahlı Ermeni İran'dan gelerek Hoşap ile Başkale arasındaki bir geçitte zaptiyeler ve Kürtlerle karşılaşmıştır. Çıkan çarpışmada 2 zaptiye ve 2 Kürt ölmüş, Ermeniler ise hiç kayıp vermeden ve yakalanmadan sınırdan içeri girmiş ve izlerini kaybettirmişlerdir. 18 Temmuz 1895 günü İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Currie Lord Salisbury'ye şunu telledi. Güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Ermeni ihtilal komiteleri çeşitli yerlerde isyan çıkarmaya ve yeni bir katliamı provoke etmeye karar vermişlerdir. Amasya'da ihtilalcilere katılmayan Ermeni ileri gelenlerinden 17 kişi komitelerce idama mahkum edilmiş ve bunlardan biri öldürülmüştür. Bir yanda Ermeni komitelere böyle katliam hazırlarken, öte yanda Hamidiye komutanı Patnoslu Hüseyin Paşa 1895 Haziran ortalarında 70 silahlı atlıyla Erciş pazarına gidip Ermenilere meydan okumuş, isyan çıkarırlarsa Van ile Erzurum arasındaki bütün Ermenileri temizlerim demiş. Erciş Ermeni esnafı bunu gidip İngiliz konsolosuna şikayet etmiş. Erzurum'daki İngiliz konsolosu Graves, toplu katliam tehdidinde bulunmak, yıllardan beri kendi bölgesindeki Ermenileri tedricen yok etmeye çalışan Patnoslu Hüseyin Paşa gibi bir eşkıyaya ve katile pek uygun düşmüştür dedi. Kürt-Ermeni gerginliği köylerden, kasabalardan, mezralardan ta hapishane işlerine kadar taşıyor, oralarda da zaman zaman Kürt-Ermeni kavgaları oluyordu. Böyle bir olay 1895 yılında Van hapishanesinde yaşandı. Bir Ermeni Van valisine karşı suikast girişiminde bulunmak suçundan mahkum olmuş ve hapishanede yatmaktaydı. Adam öldürmekten sanık olarak aynı hapishaneye düşmüş olan bir Kürt 13 Nisan 1895 günü "Sen bizim valimize nasıl silah çekersin?" diye Ermeni mahkuma dayak attı. Aynı koğuştaki öteki Kürt tutuklular da kavgaya katılarak 6-7 Ermeni mahkumu dövdüler. Suikastçı Ermeni ciddi olarak yaralandı ve hapishane hastanesine kaldırıldı. 19. ayrımın sonu, sayfa 223.